billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kur'an'da savaş ahlakı konulu bir ders yapmak istiyoruz. Dünyada çeşitli savaşlar oluyor. Bütün insanların dikkatleri onun üzerinde yoğunlaşmış vaziyette. İşte bugünlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş var. Arasında ciddi bir savaş yapılıyor. O savaş bakıyoruz ki dünyayı ikiye bölmüş. İşte Avrupa'sı, Amerika'sı Ukrayna'dan yana. İşte Rusya orada tek başına kalmış gözüküyor. Öbür taraftan da işte Türkiye onların ortasında bir noktada bulunuyor. Çin de kenardan durumu şey yapıyor, izliyor. Şimdi böyle bir ortamda ister istemez insanlar savaşla ilgili doğru şeyler nelerdir onu öğrenmek isterler. Biliyorsunuz savaşta en çok rahatsız eden şey insanların öldürülmesidir. Allah-u Teala İsra suresinin 33. ayetinde mesela diyor ki وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allah'ın haram yani dokunulmaz kıldığı canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyin. Peki haklı bir sebep olmadan öldürmeyin diyor. Peki haklı sebep ne olabilir? Şimdi bakıyoruz normal durumlarda Bakara suresinin 178. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu kitibe aleykumul kıssas fil katl. Müminler öldürülen kişiler konusunda size kısas farz kılınmıştır. Ne demek kısas? Öldürenin öldürülmesi. İşte el hurru bil hurri. O hür, o hüre. Şimdi el hur iki kere Arap dil açısından elif lamlı olarak kelime tekrarlandığı için ikisinin de aynı anlamda olması gerekiyor. Bu sebeple şurada şu anlam katilul hurri bil hurril maktul olması gerekiyor. Çünkü ikisi aynı olması lazım. Hür kişiyi öldüren, öldürdüğü o hür kişiye karşılık. Ondan sonra katilul abdi vel abdi bil abd, katilul abdi bil abdil maktul, katilul ünse bil ünsel maktule diye. Yani hür kişiyi öldüren, öldürdüğü o hür kişiye karşılık. Esiri öldüren, öldürdüğü esire karşılık. Kadını öldüren, öldürdüğü kadına karşılık öldürülür. Ne demek? Sen cana can. Sen misin onun canına son veren, sen de canına son verilir. Peki, ve burada öldürülen kişinin dini kimliğine bakılmaz. Çünkü gerçekte kimin mümin olduğunu, kimin kafir olduğunu sadece Allah-u Teala bilir. Bizim böyle bir ayrım yapma yetkimiz yoktur. Peki ondan sonra bakıyoruz ki Allah-u Teala savaşa müsaade ediyor. Mesela Bakara 190. ayetinde tamam şimdi birisi birini öldürdüğü zaman ona karşılık öldürülür. Ama şimdi öldürmeye geldiğini görüyorsun. Ne yapacaksın? Onun seni öldürmesini bekleyecek misin? Yoksa sen de harekete geçecek misin? Burada diyor ki وَقَاتُلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda savaşın. Yani karşılıklı olarak birbirinizi öldürebilirsiniz. O sizi öldürmeye gelmiş, siz de onu öldürürsünüz. Dolayısıyla bu katile fiili şey oluyor yani. O seni öldürmeye geliyor, sen birbirini öldürme eylemi anlamına geliyor. Allah yolunda tabii buna savaş diye anlam veriyoruz. Tabii savaşa çıkanlar da zaten karşı taraf seni öldürmeye gelir, sen onu öldürmeye gidersin. Allah yolunda savaşın. Kiminle savaşacağız? اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ لَكُمْ sizinle savaşanlarla. Çünkü beni öldürmeye geldi, yaptığının dengiyle ben ona karşılık verme göreviyle görevliyim. Ondan sonra bunu hemen Allah-u Teala bunu destekleyen bir ifade kullanıyor. وَلَا تَعْتَدُوا sınırı aşmayın. Ne demek olur sınırı aşmayın? Bak birisi geliyor, savaşmaya geliyor bir grup. O zaman savaşmaya gelmeyenlerle savaşmak. Mesela gittin orada bir şey var. Seninle savaşmak için hazır olan bir grup var. İşte Bedir'e gelmiş diyelim Bedir, Mekkeliler. Tamam onlarla savaşırsın. Ama seninle savaşmayan, orada çeşitli köy şeyler vardır, yerleşim yerlerindeki insanlar var. Onlara dokunamazsın. Mesela şöyle diyelim, bir örnek olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e gitmişti. Çünkü Hayber'deki Yahudiler Mekke'deki müşriklerle tam bir anlaşma yaparak Müslümanları yok etme konusunda harekete geçmişler. Çevredeki kabileleri de devreye sokarak Hendek Savaşı'na sebep olmuşlardı. Ama daha sonra yani bunlar gene durmuyor. Gene faaliyetlerini sürdürüyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bunların bu yaptıklarını oraya kadar gelmişler. Bunları öldürmek için. Onların cezasını vermek için Hayber'e kadar gitti. Hayber'de mesela orada sen anlat Abdullah. Hayber'e gittiği zaman Muhammed aleyhisselam neler oldu orada?
Şimdi zaten Hayber muhasarasını evvelden başlatabiliriz. Çünkü onlar Hendek Savaşı'nda dediğiniz gibi şeyle Mekke ile ittifak kurup civardaki bütün irili ufaklı kabileleri de organize edip şeye gelmiş, yani muhasaraya gelmişlerdi. Ve Resulullah'ın da aklında yani iki tane büyük Müslümanların iki ana düşmanı. Birisi Hayber, işte o daha önce giden Yahudilerin de orada işte Beni Nadir'in, Beni Kaynuka'nın, sonra da daha sonra da Beni Kureyza şeyden sonra, Hendek Savaşı'ndan sonra gidip orada bir işte ne diyelim şer odağı olmaları. Bir de Mekke. Şimdi özellikle bu anlamda Hudeybiye'de Resulullah karşı tarafın isteklerini hani kağıt üstünde kabul etmiş, birçok isteğini kabul etmiş gibi gözükerek bir anlaşma imzaladı ama karşı taraftan yani Mekkelilerden müthiş bir şey koparttı. O da saldırmazlık. Yani niye? Hayber'le Mekke arasında bir anlaşma vardı. Medine'ye yani Medineliler ikisinden birisine gelirse Müslümanlar onlar Medine'ye saldıracaklar falan. Bunu şu şeyi kırmış oldu. Ve
yani orada şu var. Yani fiilen Hayberliler Müslümanlara savaş açmış vaziyette.
Evet, çünkü onlar önemli tamamen
olan o burada.
O tabii.
Savaş açmış vaziyette.
Orada zaten onlar tamamen işte Endek Savaşı'ndaki bütün organizasyonu yapanlar onlar. Evet. Ve devamlı düşmanca tavırları var. Çok da kendilerine güveniyorlar çünkü birçok kaleleri var. Yine de kendilerini güvence altına almışlar bir yandan da. Çünkü yakında işte Gatafan kabilesi çok yakınlarında coğrafi açıdan. Onun için Resulullah yola çıkarken Hayber tarafına gitmiyor. Yani yine yani aynen Mekke'nin fethinde yapmış olduğu hani nereye gittiğini söylememe taktiği burada da var. Hatta çok küçük bir grubu ordudan Hayber tarafına gönderiyor. Kendisi Gatafan yolundan gidip önce hani onların bir tamamen şeyini kesiyor önce. Sonra Hayber tarafına yöneliyor. Hayberlilerin kaleleri var. Gatafan'a da güveniyorlar ama Gatafan'ı Resulullah pasifize etmiş, devre dışı bırakmış oluyor onların üzerine öncelikle giderek. Hayber'in işte kaleleri sarılıyor. Adamlar kendilerine ne kadar güveniyor olsalar da işte mücadele devam ediyor. Ve onların yalnız işte burada savaşmayan unsurlarına, onların işte zaten amaç da orada esas Resulullah'ın savaşlarında hani topyekun karşı tarafı kılıçtan geçirelim. Şunu yapalım, bunu yapalım amacı hiçbir zaman yok. Önemli olan o emniyeti sağlamak. Önemli olan işte şeyin yoksa karşı tarafı hiç kimse kılıçla zorla kimseyi Müslüman
İstersen
yap.
şöyle yapalım. Mesela Resulullah Heber'e gitti. Orada sıcak savaş oldu.
Oldu.
Kiminle savaştı orada? Hayberliler mesela kendi karşısına çıkan savaşanlarla mı savaştı?
Yani
Yoksa
şimdi
onları yendikten sonra
onların
savaşmayanlara da bir şey yaptı
yok
mı?
5-6 tane kalesi var onların. 3 tane büyük kalesi var. O 3 tane büyük kaleden özellikle bir tanesi diğer kalelerdense bir tane en büyük kaleye yoğunlaşıldı. O kalede ise savaşanlar zaten önceden de o savaşın ana unsurları olan kişiler var. Ve oraya yoğunlaşıldı. Daha normal savaşanlarla savaşıldı. Yani evvelden savaş açanların elebaşları, tabiri caizse küfrün elebaşları, şerrin elebaşlarıyla ve de bu Hayber'de de hani teslimiyeti kabul etmeyen, direkt Müslümanlarla savaşmaya devam edenlerle savaşıldı. Yoksa oraya gidilip hiçbir şeye etliye sütlüye karışmayan Yahudilere filan yani savaş şeyinde dokunulmadı elbette.
Yani karşılarına çıkanlarla
Evet
savaştı,
evet.
savaşanlarla savaştı.
Onlar kaledeydiler zaten
Heh.
çoğunlukla ve netice itibariyle savaş karşı tarafın teslim bayrağını çekmesiyle
Bak,
neticelendi.
peki, bak, o da çok önemli. Teslim olduk dedikten sonra herhangi birisine dokundu
Yok
mu?
yok hatta ve hatta ama bir anlaşma yapılıyor tabii ki.
Anlaşma
Hani
elbette yapılıyor.
şöyle teslim olunca netice itibariyle siz mağlup olduğunuzu kabul ederek teslim oluyorsunuz. Şartlarımızı kabul ettiler. Müslümanların şartlarını kabul ettiler. Müslümanlar da aslında onlara yine kendi malları üzerinde tabiri caizse komisyon ya da simsarlık yaparak yine kendi mallarını işletme hakkı tanıdı ki. Yani siz yine burada tamamen bütün savaşla alakalı düşmanlıklarınızı bıraktığınız zaman aynı hayatınıza devam edeceksiniz. Fakat ufacık bir durumunuzda biz bu sefer sizi süreriz tamamen buradan o
O
anlaşmaya.
başka o. Yani suç işledikleri
Tabii.
zaman sürerler. O ayrı bir konu da. Orada savaşmayan kişiler mesela Hayber o İpek Yolu üzerinde o bölgenin en önemli ticaret merkezi ve Yahudiler orada var çok zengin. Peki orada savaşanlardan o savaş sırasında elde ettiği ganimet dışında hiç kimsenin malına
Yok yok
dokundu
yok.
mu?
Kimsenin malına dokunulmadığı gibi adamlar hala mallarına sahip olmaya devam ettiler neredeyse.
Devam
Yani
ettiler tabii.
tabii mallar Müslümanların büyük bir ganimet elde ediliyor elbette. Mallar
Ganimet tabii ki
evet
elbette
mallar
ama hangi nereden
Müslümanların
alın diye
ama aynı
ganimet.
malları işletme tabiri caizse onlar da yine kalmış oluyor.
Tabii.
Yani o
Çünkü onlara enfal deniyor. Allahu Teala Enfal suresinin başında yes'elûneke anil enfal
Kullen
kul
fe'lü lillahi ve rasul.
lillahi ve'r rasul. Kul enfal kul lillahi ve'r rasul. Enfalı su. Enfal ne demek? Kamu malı yani. Peki bir yeri şey yaptığınız zaman kamu malları kime kalacak? Allah ve Resulüne. Yani
Yani
gene kamuya.
evet yine
Gene kamuya. Yani mevcut yönetim sisteminde bir değişiklik yok.
yok yok.
Dolayısıyla efendim işte İstanbul fethedildi, 3 gün şey yağma müsaadesi verildi. Böyle bir şey
Olamaz mı böyle
asla
şey?
olamaz yani. Hiç kimseye dokunulmadı işte. Hayber bizim için çok güzel, çok önemli bir şeydir.
Yani Hayber'de öyle girilip bir yağmalama değil. Bir yani bir insanın bir şeyinden alınmamış yani bir kıl hatta Hayber'den dönüşteydi galiba Resulullah orada savaşan bir vatandaşı ismini şimdi hatırlayamadım diyorlar ki işte şehit oldu cennetlik falan Resulullah o kadar emin konuşmayın diyor ve onun özellikle üzerine bakıyorlar ki hani bu bir hadis rivayeti belki ama Resulullah neden acaba o kadar emin konuşmayın bu adamın cennetliği ile alakalı bakıyorlar ki üzerinde yani almaması gereken bir şeyi almış. Yani savaş ganimeti dağıtılmadı. O almış. Yani tabiri caizse tırnak içinde ölmüş sahabe ismini de zikretmiyorum. Çalmış. Sadece bir şeyden dolayı bile o kadar emin konuşmayın diyor direkt cennetlik olarak. Ve onu dediği
Sen
için de
evet.
2-3 tane kişi ufacık aldığı şeyleri geri getiriyorlar. Ya ben de şu işte kafama bir bez sarmıştım onlardan alıp falan. Onları bile geri getiriyorlar. Bırak yağmalamayı adam yani Müslümanlardan kafasına bir İşte bandaj saran bile ben onlardan sizden izinsiz aldım bunu onlardan aldım falan diye geri getiriyor. Bu kadar basit şeyleri bile Resulullah iyi yaptınız geri
Bak
getirmek
mesela
diyor.
şimdi bak mesela Fatih Hoca da inşallah şey yapacak da esas ben ona şunu şey yapayım. Mesela bu şeyde Bakara suresinin 193. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ve katiluhum hatta la tekune fitne. onlarla savaşın ki fitne olmasın. Fitne ne demek? Yani savaşın doğurduğu o ateş ortamı, o huzursuzluk, güvensizlik ortamı. Arap dilinde fitne bir potanın içerisinde altını eritip içinde yanlış katkı maddeleri olup olmadığını tespit etmektir. Tabi orada herhalde hiç kimse altının yerinde olmak istemez. Yani işte öyle bir ortam, etrafı soyup soğana çevirecek bir ortam oluşturuyor karşı taraf. Peki bizim yapacağımız ne? Onlarla savaşın ki ortaya çıkardıkları o durum bir olmasın bir daha. Yani güvensizlik ve huzur ve güven ortamını ortadan kaldıracak bir durum olmasın. Peki ve yekûne dînü lillah. Din Allah için olsun. Peki bu nedir Fatih Hoca? Din Allah için olsun demek. Bunlar Müslüman olsun demek mi?
Yok, hayır değil. Allah'ın dini fıtrat ise, fıtratta tabii düzen, doğal düzen, Allah'ın yaratmış olduğu sistem ise her şey doğal tabii seyrine dönsün demek.
Tamam, ne diyor Allah mesela o şeyden Rum suresinin 30. ayetinde ne diyor?
Fe'akim ve çekedik dini hanife fıtrat Allah. Fıtran nâsı aleyhâ.
Yani dinini yüzünü dosdoğru bu dine çevir, evet. Allah'ın fıtratına. Ki insanları da ona göre. Fıtrat ne demek?
Allah'ın bütün varlıkları yaratırken aldığı ölçüleri ifade eder.
Bu kadar. Şey. Yaratılıştaki ölçüler.
Savaşırken baştan beri söylediğimiz gibi savaşın sebebi olması lazım. Yani düşmanlık şey o hani
onlar savaş açmış olacak. Bizim savaş açma yetkimiz
Nisa,
var.
Nisa suresi 90'ı açtım ben de. Özellikle onun son bölümü var. Hani baştan anlatılan bir şey diyor ki özellikle Rabbimiz feyni tezeli hüküm yani o sizinle düşmanlık yapanlar işte sizden uzak dururlarsa artık vazgeçerlerse felem yugatil hüküm belgav ileyküm seleme feme cealiyallahu lekum aleyhim sebiyle işte uzak durur, sizinle savaşma, size barış da teklif ederlerse ki o Hayber'de etmişlerdi barış teklifi. Artık femel cealallahu lekum aleyhim sebiyle artık Allah onlara dokunmanıza izin vermez. Yok öyle bir sebil yok, yok yani. Yani Allah izin vermiyor, o yol kesilmiştir. Geçersen haddi aşan olursun, geçersen artık sen günahkar olursun.
Mesela şimdi o Hayber örneği üzerinde yine bir şey yaparsan çok iyi olur. Hayber'de biz tamam teslim olduk dediler, savaşı bıraktılar. Artık bundan sonra Resulullah herhangi bir kişinin kılına dokundu mu?
Dokun abi, bu ayet gereği dokunursa haddi aşmış olur. Allah yol vermiyor. Tabii. Ama ne yazık ki özellikle işte Hayber olsun, sonrasında Resulullah'ın yaptığı ekip gönderdiği Mute olsun, Tebük olsun. Bunlardan hareketle ilahi kelimetullah için savaşmak diye bir kavram ortaya konulmuş.
Maalesef yani.
Yani ilahi Allah'ın ilahi kelimetullah için savaşmak ne demek? İşte Allah'ın adını yükseltmek için savaşmak. Yani şu, karşı tarafa diyorsun ki Müslüman olmadım. Hop! Böyle bir şey var mı?
Yani ya Allah demiyor mu Bakara 256'da la ikrahe fiddin. Arap dilindeki bu la'ya cinsin sıfatının hükmünü nefi içindir derler. Yani o la'dan sonra gelen kelime cinsinden hiçbir şey olmaz yani. La ikrahe. Baskının hiçbir şekli olmaz. Ne bir insanı Müslüman olmaya zorlayabilirsin, ne namaz kılmaya, ne hiçbir şeye zorlayamaz.
Hem de fiddini, Allah'ın dini.
Allah'ın işte eddin. Bak orada da eddin var. Bu eddin hakim olsun. Ne demek? Öyle bir şey yapın ki bak hiçbir baskının olmadığı insanlar üzerinde. Değil mi? Bu dinde baskının hiçbir şekli olmaz. İnsanların da hiçbir baskı yok derken yani hiç kimse inanmaya da zorlanamaz. Amel yapmaya da zorlanamaz. Herkes serbest. Çünkü kendi kararıyla şey yapacak. Arkasında ne diyor? Kattebeyyene rüştümler gay. Bu olgunluk yolu ki Allah'ın belirlediği yoldur. Fıtrata uygun, doğal yapıya uygun davranış. O gaydan yani o taşkınlıktan, yanlışa girmekten iyice ayrı olarak ortaya çıkmıştır. O zaman biz işte Resulullah'ın Hayber'de yapmış olduğu geri çekildi, bitti. Kardeşim biz burada sizi öldürmeye gelmedik. Siz bizi öldürmek için karar verdiniz. Her türlü elinizden gelen her şeyi yaptınız. Biz onun için sizi susturmaya geldik. Siz de sustuk dediyseniz bitti. Öyle değil mi?
Evet.
Tamam. O zaman Allah'ın dininin hakim olması demek. Tıpkı Tebük'te olduğu gibi tam bir hürriyet ortamı oldu mu Tebük'te?
Evet, oldu tabii.
Şey, Tebük diyorum, Hayber.
Hayber'de oldu, Tebük'te de oldu.
Tebük'te de oldu.
Evet. Onun için Tebük diye seyirci bozdu.
Tebük'te de oldu yani. Evet.
Tebük'te de yani orada Hristiyan kalmak isteyen kabile Hristiyan kaldı yine. Yahudi kabileler orada çeşitli başka Yahudi kabileleri vardı. İşte Cüda, Fedek falan. Onlar yine Yahudi kaldı. Yani yeter ki ama şey olsun yani fıtrat zemininde bir anlaşma olsun, saldırmazlık olsun, şey olsun.
Yani insanlar bir de, kendi doğal yapılarıyla baş başa bırakıyor.
Bir de az önce Nisa suresinden 91. ayetten okumuştum. Şimdi bir de 94. ayet var Nisa. O da aslında Allah tarafından insanlara bir şey, çok önemli bir mesaj var burada yine bu konuyla ilgili. Diyor ki Rabbimiz ya eyyühellezine amenu idâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû ve lâ tegûlû limen elgâ ileykümüsselâme leste mü'mine. Ey inanıp güvenenler, Allah yolunda savaşa çıktığınızda size teslim olduğunu bildiren birini iyice araştırın. Ve dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mü'min değilsin demeyin. Ya yani mü'min değilsin diye onu öldür, sen mü'min değilsin seni öldüreceğim diye şey yapmayın. Niye? Devamında işte Allah katında pek çok ganimet vardır. Önceden siz de onlar gibiydiniz. Yani mümin değildiniz siz de. İnan, Allah size ikramda bulundu. Mümin oldunuz. Öyleyse amaçlarını iyice araştırın. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.
Orada çok önemli bir husus var Abdullah. Ben teslim oldum diyor. Bak kişisel şey değil.
Evet.
Efendim ordu olarak değil. Az önce işte sen Hayber'den ordu olarak askerlik. Oradan bir tek kişi bile ben teslim oldum dediği zaman onu araştırın. Niye araştırıyorsun? Çünkü bu bir savaş oyunu olabilir.
Yani mümin olup olmaması önemli değil.
Bizi mümin olup olmaması ilgilendirmiyor. Onun teslim olduğum sözünde haklılığın olup olmadığına evet. bakacaksın. Peki baktın ki hakikaten haklı, o zaman sen onun cebinden bir kuruş alamazsın. Öyle öyle diyor değil mi ayet?
Tabii, tabii, tabii.
Allah, yani bırakın şeyi,
Allah'tadır diyor gerçekten.
Şeyi, tek kişi bile olsa tam bir hürriyet içerisinde. Evet. Hiçbir şeysi yok. Hiçbir şeysi yok. Mesela Hudeybiye'den sonra Mekke'den gelen hanımlar evet. Medine'de ne oldu? Son derece güzel bir şekilde karşılandı.
Ya sadece karşılanmakla kalmadı hocam. Karşı taraftan kocalarının hakkı da gözetildi.
Tabi burada onlardan boşanma hakkı verildi, evet, verildi Kur'an-ı Kerim'de.
Sonradan konulan tırnak içerisinde savaş hukuku, İslam savaş hukuku yani geleneksel diyeyim. Ne göre mesela Mekke'nin fethinde normalde bütün Mekkeli kadınları cariye almaları.
Estağfurullah.
Yani öyle sonradan koydukları şeye göre. İşte bütün mallara el konulması lazım. Sonuçta bir fetih yani şeyle gitmişsin, teslim aldın.
Mesela,
yağmalanması lazım.
Mesela Hayber'de esir alınanlar vardı. Sadece o kalede olanlar değil mi?
Evet.
Başka yok. Savaş gereği esir alınmıştı. Yoksa oradan halka dokunulmadı.
Onlardan da mesela ben yani hiçbir savaşta bir kişinin köleleştirildiğini de hatırlamıyorum. Yani.
Olamaz ki. Köleleştirme ve cariye yapma diye bir şey İslam'da asla olamaz.
Köle yapma diye bir şey var mı sonraki dönemlerde?
Ama onu tutmuşlar. Şeyin Muhammed suresi 4. ayeti hiçbir mezhep almıyor. Sen bu konuda da çalıştın değil mi?
Evet.
İstersen bir anlat.
Evet, aynen öyle. Yani oradaki hatta o ifadeleri defalarca burada okuduk. Ayet böyle olsa da öldürülür diyor yani.
Yo, zaten o ayete uymayı
evet.
Nasla muhalefet evet, olarak anlatmıyor mu şey
Ömer Nasuh? Ayet böyle olsa da öldürülür diyor. Evet.
Yani, o ayetleri yok saymışlardır. Yani adına İslam savaş hukuku dedikleri şeyin İslam'la uzaktan yakından alakası kalmamıştır.
Aynen yapılmıştır. Yani. Evet. Ayet böyle olsa da öldürülür diyor. Evet.
Maalesef. Evet.
Biz bir de hani bu IŞİD'den dolayı da yine savaş hukukuyla ilgili bazı dersler yapmıştık bundan işte 4-5 sene önce. Orada özellikle bu hatırlıyorum yani cariye ve şeye çok girdiğimiz dersler oldu. Hani ayrıntısını bakmak isteyenler için söylüyorum.
Her şeyde sitede o konuda yazılar da var yani. Şey olarak başka sohbetler de var. Tamam yani şimdi burada demek ki savaşmadaki bir bizimle savaşmayanlarla savaşmayacağız. Evet. Yani biz kimseye savaş açamayız. Karşı taraf bize savaş açarsa mecburen onlara karşılık vereceğiz. Peki karşı taraf az önce Abdullah'ın okuduğu ayette şeyde de var değil mi? O Enfal suresinde de var.
Küllü
fe in cenahu lis selmi
evet.
Fecnahla ve tevekkel alallah. Onlar yani bir barış için düşman kenara çekilirse sen de geri çekil. Allah'a güven ve dayan. Mesela Tebuk'e o dönemin en güçlü devleti olan Romalılar Medine'ye saldırmak için geliyorlardı değil mi? Resulullah bunu duyunca onları yolda karşılamak için gitti. Ne oldu onu istersen kısaca bir anlat, fazla uzatmayalım.
Şimdi tabii o Mute'den başlayan bir şey de Mute seferine işte Zeyd bin Harise'nin kumandanlığında bir seriye gönderiliyor 3000 kişilik. Neden? Niye durup dururken o bölgeye? Mute bugün Ürdün'ün bir toprağı ve şeye de Kudüs'e de yakın bir bölgede, şeyin Ölü Deniz'in yakınlarında bir yerde, yani Lut Gölü'de dediğimiz. Ya o kadar uzak yere niye gönderiliyor? Çünkü Resulullah'ın gönderdiği o Bizans'ın çeşitli yerlerine gönderilen elçilerden iki tanesi öldürülmüş. Birisi bir tarafta, birisi bir tarafta. Ve bu da bir savaş ilanı ya. Bir elçiyi sen niye öldürürsün? Elçiye zeval olmaz diye bir bizim sözümüz de vardır. Yani elçi ne yapabilir? Elçi sadece bir şeyi taşıyıp geri getiren kişi. Hem de bir elçiye saldırmak, hani Allah'ın elçisine saldırmak nasıl Allah'a bir şeyse, düşmanlıksa, bir ülkenin elçisine saldırmak da o ülkeye direkt savaş ilanıdır aslında. Evet. Bu bir savaş ilanı olduğu için çok da büyük bir kuvvet olacağını düşünmeden 3000, yani yine de orta halli bir şey gönderiyor o zaman. İyi de sayılabilecek bir rakam. Kendisi de katılmıyor, yani çok büyümez diye, ama Mute Savaşı'nın çok, karşı tarafın çok büyük bir kuvveti olduğu görülüyor. Ve savaş galip gelinmeden 3000 kişinin işte 3 tane komutan şehit olarak geri çekiliyorlar savaştan. Netice itibariyle karşı tarafta hala bir tehlike olduğu ve onların bir ordu topladığı yine haberleri geliyor. Ve tehlikenin geçmediği, düşmanlığın geçmediği görülüyor.
Karşı taraf dediğin ne?
Karşı taraf genelde Bizans'a tabi olan şeyler. Bizans ve Bizans'a tabi olan Arap kabileleri. Bunlar yani kabile deyince de biz genelde küçük şeyler. Yani Arap devletçikleri ya da eyaletçikleri diyebiliriz biz bunlara. İşte bu Suriye, Ürdün, o zamanki adı Philadelphia, yani Romalıların tanıdığı isim o. O bölgelerden Resulullah özellikle büyük bir kuvvet oluşturuyor. Ve bunların hepsi de atlı. Onun için mesela Tebük şeyde vardır, Tevbe suresinde bir bölüm Müslüman savaşmak için geliyor ama at bulamadığı için ağlayanlar var. Yani savaşmayı istediği halde Resulullah ona binek bulamıyor onlara. Üzülüyorlar, gözleri yaşarıyor. O grup halinde çok sıcak bir şeyde Recep ayında yola çıkılıyor. Tabii dönüş Ramazan'a denk geliyor. 20 günlük bir şeyle ulaşılıyor oraya. Fakat karşı taraf özellikle Müslümanların 30 bin kişilik bir kuvveti, bu sefer 10 katı bir kuvvetle gidiyor oraya. Yani tabii şeylerde farklı rivayetler var ama rakamlarla alakalı çok büyük bir kuvvetin olduğu, o zamana kadar belki Arap Yarımadası'nda görülmediği kadar büyük bir kuvvetin olduğu, Resulullah'ın komuta ettiği ve bütün hemen hemen Müslümanların birçoğunun, hemen hemen hepsinin neredeyse katıldığı bir şeyle Tebuk'e gidiliyor ve karşı taraf katılmış, savaşa şey yapmadan uzaklaşıyor, karşı orduyla karşılaşılmıyor ama orada netice itibariyle etraftaki bütün düşman kabilelerin gardı düşürülüyor diyeyim, tabiri caizse anlaşmalar imzalanıyor.
Sorduğum sorumun asıl sebebi şu: onlar savaşmayıp geri çekiliyorlar.
Tabii.
Geri çekildi mi artık sen arkasından takip edemezsin onu.
Evet.
Niye? Allah ne dedi? Fe'incene hulissel mi?
Fecnahla. Takip edilmiyor. Yani savaş esnasında belki geri çekilselerdi
savaş
etmen
taktiği
lazım.
Olarak savaş taktiği şey yapılır. Tabii zaten orada
onu izlersin tabii ki.
Değil mi? Orada şey
Nisa suresinde nasıldı? Velatehinu.
Haripenli kital. Evet.
Velatehinu fiptigail gavm var bir ayet. Yani bir savaş,
o Nisa suresi. Savaşta kaça arkasından gideceksin savaşanlarla.
Evet, yani
ama bunlar savaşmadan geri çekilmişler. Dolayısıyla Resulullah da arkalarından takip
ama
etmiş.
Ama şunu da yapmış Resulullah. Evvelden düşmanlık yapılan bütün düşmanlık gösteren Müslümanlara, bütün bölgelere o Tebük'ün büyük ordusundan küçük küçük gruplarla bir şey yapmıştır, yani sefer yaptırmıştır.
Yaptı ama savaşmadı.
Değil. Tamam.
Onların hepsi de teslim oldular zaten.
Teslim evet. Oldular.
Tamam. Şimdi o zaman yani Müslümanlar kendileriyle savaşmayanlarla savaşmazlar. Savaşmada efendim karşı tarafı Müslüman yapma diye bir şey asla olamaz. Çünkü İslam'da hürriyet olmazsa olmazdır. Savaş ne için yapılıyormuş? Savaş ortamı ortadan kalksın diye yapılıyor. Niye? Çünkü sen eğer karşı taraftan, çünkü karşı taraf savaş açarsa savaş yapıyoruz. Biz savaş açamıyoruz. Ya açtı. Niye yapıyoruz? Savaş ortamı ortadan kalksın. Herkes hürriyet içerisinde. Yani huzur ve tatmin ortamı bu olsun. Herkes rahat bir şekilde hayatını sürdürsün. Ha ondan sonra bu böyle bir ortamda İslam'ı gayet güzel bir şekilde anlatırsınız. İslam zaten kişinin doğal yapısına uygun olan tek dindir. Çünkü fıtrat diye Allah-u Teala tanımlıyor. Tabiatta geçerli kanun ve kurallar, kişinin yapısında, fiziki yapısında geçerli kanun ve kuralları Allah din diye tanımlamış. Herkesin huzur, güven ve tatmin ortamı içerisinde yaşayacağı bir şey, yapı. Yani şimdi istersen bu söyleyeceğin şeyleri şey yapalım.
Biraz önce sizin en son bıraktığınız noktada işte takip edilmesi meselesi, savaş başlamış ise kaçtıklarını tabii takip edecek. فَاِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّتْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَزَّكِّرُونَ. Yani o devamında öylesine bir hatta baskı ortamı oluşturacaksın ki kovalayacaksın. O arkalarında onunla cesaret edip meydana çıkamayanlar da tırsacaklar yani.
Destekçiler yani. De evet. Kaçacak. Yani evet. İşte az önce şey ablan anlattı. Evet. Destekçiler de onlar sebebiyle onlar daha ateşte. Ne yap? Savaşmadan oraya şeyler göndererek.
Bir şey daha söyleyeyim de az önceki şeyin biz Resulullah'ın o Tebük seferi Mute o bölgede işte Dümetül Cendel'e gönderdiği Amr bin Elas komutasında bir grup var. O olaylardan çok kısa süre sonra hem Resulullah döneminde hem Hazreti Ebubekir hem Hazreti Ömer döneminde o bölgedeki işte Hristiyan, işte Bizans'a tabi olmuş grupların böyle gruplar halinde İslam'a girdiklerini de görüyoruz. Yani sen onlara çok güzel davranıyorsun. Adamlar da zaten hani o zamanki o Doğu Hristiyan kiliselerinde yaşanan Hristiyanlığında İslam'a çok benzer bir tarafı da var tabii o dönemdeki. Ve aynen Maide suresinde onlara, Hristiyanlara işte Allah'ın ayetleri okunduğu zaman gözleri yaşarır, görürsün falan. Aynen. Adamlar o anda işte sen mümin değilsin, ganimet için geldik yaptığında bu kadar kolay İslam'a Müslüman da olmazlardı. Bu kadar kolay İslam'a girmezlerdi.
Bak işte bu Ömer radıyallahu anh zamanına kadar bu ayetler tamı uygulanmış. Onun zamanında biliyorsunuz şeyden Kuzey Afrika tamamen Müslüman oluyor. Orada bir tek savaş yapılıyor.
O tabii orada Kuzey Afrika'da da bu arada şunu söyleyeyim. Çok ünlü İskenderiye Kilisesi var. Ünlü. Tunus Kilisesi var. Bunlar kilise derken şu anlaşılmasın. Yani bugün hani Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'ni söylediğim gibi söylüyorum. Mezhep gibi bir şey bunlar. Ve aslında sanki bunlar direkt o Maide suresinin ayeti gibi direkt hani gözleri yaşarıp İslam'ı kabul eder. Ama sonra evet hemen adamlar muvahhid adamlar ve onlar tabii şey İncil'ini bugünkü İncil'i kabul eden değil. Onların İncil'leri farklı zaten. Daha sonradır bu İncil'lerin olayı. O ayrı bir konu, dersin konusu. Ama bizim özellikle sonraki dönemde ecdadımız birçok yeri Osmanlı fethettiğinde Yunanistan, Bulgaristan falan elbette ki orada İslam'a giren yerel halk muhakkak vardı ama hiç bu ilk dönemdeki gibi topyekün böyle İslam'ı kabul etme filan şeylerine ne yazık ki rastlayamıyoruz.
Bunu yani. Güzel söyledin. Ömer radıyallahu anh zamanında hiç gidilmeyen yerler, Kuzey Afrika tümüyle Müslüman oldu. Evet. Çin'e kadar da Asya Müslüman oldu. Peki şimdi az önce seninki şey yaparım. Kuzey Afrika'dan Çin'e kadar o zaman Müslüman olanlar bugün de Müslüman değil mi?
Evet. Çünkü hoşgörüyle fıtrata uygun olarak Müslüman olmuş, kılıçlı olmamış.
Hırsta değil kesinlikle. Evet. Kimsenin malına, mülküne, hiçbir şeyine dokunma yok.
Çünkü köküne kadar inmiş İslam. Hani kök boyasıyla boyanmış gibi. Tabii. Bizim öbürsü böyle basit bir badana vurmuşuz.
Osmanlı asırlarca kaldı şeyde Avrupa'da. Oradan mesela bugün Yunanistan'a, Romanya'ya
Müslüman işte oradan biz. Sırbistan
git. Orada İslam devleti deniyor mu?
Yok.
Ama içlerinde Müslümanlar olur. Ama onların çoğusu da Anadolu'dan gitmişler, tekrar geri gelmişlerdir. Ya bu ne biçim bir şey yani? Çünkü siz dini bu hale getirirseniz, Kur'an'dan uzak bir hale getirirseniz olacağı budur. Evet, sen evet. Şimdi.
Evet, burada savaşın inkar edilemez bir gerçek olduğunu gördük. Hocam ayetleri okudu. Allah-u Teala bize savaşın insanlık tarihinden başlayıp kıyamete kadar devam edecek bir genel geçer kural olduğunu söyledi. Dolayısıyla hemen buradan söyleyelim. İşte bir takım 2023 yılına gelmişiz, hala savaşılıyor, insanlık bir arpa boyu ilerleme kat edilebilir. Bunların tamamı boş, çöp sözler. Savaş denilen şey Allah'ın dininin olmazsa olmaz kurallarından, ilkelerinden bir tanesi. Rabbimiz Bakara suresi 216. ayetinde Kütübe aleykümül kıtalu ve huve kürhül leküm diyor. Yazılmış bu bize. Kayda girmiş. Hiç kimse bunu söküp atamaz insanlığın gündeminden. Bırakın Müslümanları, insanlığın gündeminden bile bu gerçeği hiç kimse söküp atamaz. Çünkü Allah insanlara, özellikle de Müslümanlara bir takım kırmızı çizgiler belirlemiştir ve bu kırmızı çizgileri ihlal eden insanlar kıyamete kadar olacaktır. Dolayısıyla savaş bir medeniyetin ya da bedeviliğin bir göstergesi değil, insanlığın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Asıl önemli olan bunun sebeplerinin ve sonuçlarının fıtri bir düzen içerisinde ele alınması. İşte Allah'ın kitabı bunu böyle yapmış. Biraz önce işte Hayber örneği verildi. Muhammed Aleyhisselam gidiyor ve sadece kendine karşı koyan insanlarla savaşıyor. Peki
savaşanlarla yani.
Savaşanlarla savaşıyor. Peki bugün böyle mi? İşte medeniyetten dem vuruluyor değil mi? Uzay çağı şöyle böyle, her alanda insanlık hiç ilerlemediği kadar ilerlemiş şu son yüzyılda. Peki bugün nasıl yapılıyor savaşlar ve 1400 yıl önce indirilen Allah'ın kitabında savaşın zemini, düzlemi, tabii yapısı neymiş onu göreceğiz. Şimdi benim elimde mesela bugün alel acele aldım. Herkes şey yapabilir, ulaşabilir. Benim elimde şu an dünyanın süper güçleri ve medeniyetin beşiği olan ülkelerin listesi var. İşte burada Amerika var, Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri var. Hepsi, tamamı. İşte İngiltere, İsviçre, Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Avustralya, bütün dünya ülkeleri. Bir savaş sebebiyle, hatta bunlar doğrudan sıcak savaşta da olmayan ülkeler, yani cephede olmayan ülkeler, biri belki bir ülkeyi öne sürüp onu maşa olarak kullanıp ortalığı birbirine katmak isteyen adamlar. Bugün savaş sebebiyle savaşan ülkelerden bir tanesini para açısından, projeler açısından, teknoloji, iletişim, eğitim, sanat, edebiyat, spor, sağlık, bütün alanlarda ambargo koyuyorlar. Bütün alanlarda. Mesela bir örnek vereyim. Bugün Avrupa'da herhangi bir üniversitede Rus kökenli bir öğretim üyesine artık kürsüler kapalı. Hatta çok daha ilgincini söyleyeyim. Avrupa'daki bir takım müzelerde bir asırdır, iki asırdır sergilenen Rus sanat eserleri bugün raflardan indiriliyor. Bakın 2023 yılı olmuş. Savaşlar hangi zeminde yapılıyor? Yani şimdi ve biraz önce işte Abdullah Hocam anlattı, Hayber'de. Yani insanlara dokunulmamış ve bu insanlar sürekli ihanet etmişler. Sürekli arkadan vurmuşlar ama Muhammed Aleyhisselam sadece savaşan insanları orada muhatap almış. Diğerlerine ise tamam siz burada devam edin hayatınıza denilmiş. Şimdi bakın, bir bu düzlem var 2023 yılında savaşların nasıl yapıldığı. Bir de 1400 yıl önce inen kitaptaki savaş var. Biz burada sürekli bir şeyin altını çizmeye çalıştık ve insanlığın gündemine onu hep tekrar yerleştirmeye uğraştık. Ne kadar önemli olduğunu işte bugünler bize gösterdi. Neydi o? Tevbe suresinin 36. ayetinde Allah-u Teala takvimle ilgili evrensel bir ilkeden, düzenden bahsediyordu. Orada diyordu ki Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunların 4'ü haram aylardır. Ve Tevbe suresinin diğer ayetlerinde de bu haram aylara hürmet edilmesi gerektiği, bu aylarda savaşın yapılmaması gerektiğini Allah-u Teala söylüyordu. Ve bu insanlığın, bırakın Müslümanların bile gündeminden kalkmış. Yani ne demek? Savaşacaksan, savaşmak kaçınılmazsa en azından bu haram ayları dikkate alarak planlamanı yap. Eğer mümkünse haram aylarda bir nefes alsın millet. Mallar oraya gitsin, buraya gitsin. Aylarca, yıllarca savaşan ülkelerin halkları kötü duruma düşebilir.
İnsani koridor diyorlar ya, evet, koridor olsun.
Aynen öyle. Bakın, bugün insani koridor oluşturabilmek için koca koca adamlar bir araya geliyorlar, saatlerce konuşuyorlar. İşte bakın, insani koridor nasıl oluşurmuş? 1400 yıl önceki inan kitapta anlatılıyor. Siz savaşta olabilirsiniz ama Allah-u Teala diyor ki şu 4 ayda savaşmayın. Bir nefes aldırın insanlara. Ya gıda ihtiyacı olabilir, sağlıkla alakalı ihtiyaçlar olabilir, ulaşımla alakalı ihtiyaçlar olabilir. Topyekun o halkın bütün masumlarını cezalandırmak olur mu? Ama bakın, bugün savaş hangi şeyde yapılıyor, hangi düzlemde yapılıyor? Ve bunu bizim medeni dediğimiz her konuda, ama her konuda örnek almamız gerektiği bize dikte ettirilen ülkeler yapıyorlar bunu.
Benim anlamadığım, İslami hükümleri eleştirmek için böyle cımbızla bir şeyler arayanlar, o alkış tutuyorlar ama bu hiç onlara karşı laf söylediklerini görmüyoruz. Yani
bak, bir de bu işte mesela bütün bunları birleştirirsek, bugün Ukrayna'dan dünya kadar insan evini barkını bırakıp kaçıyor. Evet. Peki bir de Resulullah'ın yaptığı Hayber Savaşı, kim kaçtı? O bölgede bir tane evini bırakana bırakın, evinden bir çöp alınan yok. Resulullah kendisini yaşatmaya, bütün Müslümanları yaşatmamışlar. Mekke'den kaçmak zorunda bırakmışlar. Resulullah'ı da öldürmeye karar vermişler. Ondan dolayı mecburen Medine'ye gelmişti. Peki böyle bir, onlar da yetinmediler. Bedir Savaşı'nı açtılar, Uhud Savaşı'nı açtılar. İşte Hendek Savaşı, işte yok o da yetmedi. İşte Hayberlilerle anlaşarak Müslümanları orada boğmak için ellerinden gelen her şeyi yapan Mekke'yi Resulullah fethederken ne yaptı? Mekke'ye, çünkü niye? Çünkü o Mekke hak edilmişti. Çünkü Allah-u Teala onlara yaptıklarının dengi bir ceza vermeyi Kur'an-ı Kerim'de koymuş zaten. Onların sizi çıkardıkları yerden siz onları çıkarın diyor zaten. Bakara 191. ayette. Peki oraya geldi. Orada şeyde mesela Mekke'ye gelişini bile kimseye haber vermedi ki. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Mescid-i Haram'da savaşmayın ama savaşırlarla savaşın diyor. Savaşmasınlar diye.
Hazırlık çünkü yapamasınlar. Çünkü hazırlık yapmasınlar. Münafıklar var. İşte haberciler var yolda. Yani
hiç kimseye haber vermemiş.
Hayber seferinde de aynısını yaptı. Mekke'de de aynısını yaptı.
Öyle yaparak
Hazreti Ebu Bekir'e bile söylemiyor. Hazreti Ayşe'ye bile söylemiyor.
Ona bile, eşine bile söylemiyor yani. Oraya geliyor. Yani sonra geldikten sonra da yani son anda anlıyorlar Mekke'ye geldiğinde. O tam da anlamıyorlar ya. Hani herkese birer ateş yakın diyor gece. Niye?
Çünkü karşı taraf savaşma noktasında şey yapmasın, korksun.
Yani çok büyük bir ordu geldi diye. Evet. Çünkü bir ateşin etrafında kaç kişi toplanmış?
Yani bir kamp ateşinde sonuçta 5-6 kişi olur en azından evet, diye.
Herkes bir ateş yakarsa ordu 6 katı.
İkinci bir şeyde, daha önceki de şeyde de söylemiştim. Ebu Süfyan görüşmeye geldiğinde de onu alıkoyuyor. Alıkoyma sebebi de Mekke'de de duyurular yaptırıyor. İşte Ebu Süfyan'ın evine sığınan güvendedir diye. Devamında diyor ki kendi evine giren de güvendedir. Mescid-i Haram'ın, ama Ebu Süfyan'ın evine giren güvendedir duyurusu çok vurgulanarak yapılması sebebi Ebu Süfyan teslim oldu bile. Hatta Ebu Süfyan'ı arıyor millet, ortalıkta yok. Demek ki karşı tarafa geçti. Yani insanların tamamen çarpışma şeyi bir anda düşmüş oluyor. Hem
ya bak, karşı taraf çok Mekke'nin güçlü. İçerisinde Resulullah'ın oraya o kadar büyük suç işlemiş olan bir şeyde, savaş suçlarının hepsini işlemiş olan Mekke'de herhangi bir insanın, bırakın evinden çıkar, bugün işte Ukrayna'da herkes
tokat
kaçıyor.
Tokat bile atılmıyor benim bildiğim. Bir tokat bile atılmıyor.
En küçük tokat bile. Hani bir uyduruyorlar işte, falan adamlar Kabe'nin şeyine, örtüsüne yapışsalar bile öldürür. Öyle bir olay da yok. O sonradan uydurulmuş.
Hocam iş oraya varmadan önce çok Kur'an'da da sabit bir şey var. Hudeybiye'ye geliyorlar. Yani 3-5 kilometre ötesinde adamların Mekke. Ve Muhammed Aleyhisselam çarpışma izni vermiyor yani. İçeriye girip orada kan dökülmesine izin vermiyor. Ve dönüşte de Muhammed Aleyhisselam'ın dışındaki bütün insanlar bunu sorguluyorlar. Ya bu nasıl olabilir? Buraya kadar geldik. Niye girmedik? Niye geri gidiyoruz? Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği o emrin ne kadar doğru olduğuna dair bu Fetih Suresinin 25. ayetinde yer oraya girseydiniz, sizin bilmediğiniz bir takım masum Müslüman insanlar vardı. Onları da öldürebilirdiniz ve bu acıyla hayatınız boyunca yaşardınız. Hiç suçu olmayan insanları oradan kılıçtan geçirmiş olmanın o şeyi lekesiyle yaşardınız diyor. Yine
işte savaş ahlakı bu işte.
Yani savaş ahlakı bu. Yine şeyde biraz önce sözünü ettik. Mümtehane suresinin 10. ayetinde karşı taraftan yani kendileriyle sözleşme yapılmış bir topluluktan Medine'ye bazı Müslüman kadınlar geliyor. Allah-u Teala önce bir imtihandan geçirin bunları. Gerçekten niçin gelmişler? Dini için mi gelmiş yoksa başka bir iş için mi? Bunu yapılıyor. Ve ondan sonra da eğer dinleri için, dini kaygıyla buraya geldilerse orada bulunan kocalarını mağdur etmemek için bu kadınların mehrini oraya tekrar geri gönderin diyor.
Tabii burada istersen şöyle yaparım. Oradan gelmişler. Eşleri gelmemiş. Evet. Sadece kadın gelmiş. Evet. Evli. Evet. Acaba buraya gerçekten Müslümanlara sığınmak için mi gelmiş, başka maksatta mı gelmiş? Evet. Müslümanlara sığınmak için gelmiş, eşinden de ayrılma kararı vermişse, Kur'an-ı Kerim'e göre bir kadın eşinden ayrılması için eşinden aldıklarını geri vermesi lazım. Mehir ve yaptığı masrafları. Bu göç etmiş olan kadın ne versin? O Müslümansa, Müslüman değilse vermez zaten. Müslümansa şey yapın, bakın onlar veremez, biz verelim. Müslüman olup olmadık, onun için kontrol ediliyor. Yoksa burada onlara herhangi bir şey, güvensizlik falan yok. Eğer Müslümansa, eşinden de ayrıldığına göre eşinin yaptığı harcamayı onlara geri gönderen diyor. Peki onlar geldi, peki o zaman Medine'deki kendisi müşrik, kocası Müslüman olanlar var. Mesela Ömer radıyallahu anh bir tane.
Onları da bırakın gitsinler.
Yani müşrik bir karısı vardı. Onlara da dokunmayın. Evet. Onlar buraya gelme hakkına sahipse, evet, bunlar da kocalarından, evet, ayrılıp gitme hakkına sahiptir. Evet. Bu kadar. Yani bakın insanın, hani gitmek isterse gidecek, gitmek istemiyorsa yok sen müşriksin, benim karım olamazsın diyin demiyor.
Yine belki Abdullah Hocam daha ayrıntılı şey yapar. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu 627 yılında Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Muhammed Aleyhisselam el atıyor oraya, işte bazı kaynaklar verdiği bilgiler 500 dinarlık yoksullara dağıtılmak üzere oraya para gönderiyor. Ebu Süfyan'ın satılmayan bir takım mallarını Medine hurması karşılığında alıyor. Hatta ona sen bu hurmaları orada satıp ticaret de yapabilirsin diyerek onu şey yapıyor. Ebu Süfyan'ın kızıyla evleniyor orada. Yani bir aslında şey olsun.
Beş tane şey adımı var orada. Bir işte o dediğiniz gibi 500 dinar gönderilmesi. İkinci,
ne zaman gönderiyor? Bunda Hendek Savaşı'na her türlü biz.
Hendek Savaşı'ndan sonra işte gönülleri fethetmek var ya. 500 dinar gönderiyor ve durumları kötü olduğu için Mekke'nin. Sonra Yemame kabilesinin lideri Müslüman olmuş. Mekke'ye hububat şeyini kesmiş göndermeyi. Onunla da anlaşıyor, diyor ki gönder diyor bunlara hububat diyor. Gönderiyor. İşte Ebu Süfyan'ın kızı Habeşistan'dan dönüyor. Onunla da evleniyor. Aslında bir bakıma akrabalık bağlarıyla da bir şey. Sonra Ebu Süfyan'ın şeyde depoda çürümeye yüz tutan derileriyle hurma takası yapıyor. Beşincisi de Ebu Süfyan'a izin veriyor. Hadi bir Şam tarafına bir kervan çıkar. Çıkarabilirsin bir tane. Hani vermiyor.
Koridor açıyor.
Koridor da açıyor. Bir kervan çıkarmasına da izin veriyor. Hatta bu kervanda oluyor. Hani Ebu Süfyan'ın Heraklius'la görüşmesi falan o.
Ya çünkü işte bir de bugün günümüzde bir ülkenin bütün halkını, sanatçılarını, akademisyenlerini, eğitimcilerini, hepsini cezalandırmak üzere kurulan bir sistem. Bugün yani hepimiz görüyoruz.
Avrupa ve Amerika medeniyet beşiği diyorlar.
Rus vatandaşlarına Avrupa lokantalarında yemek bile verilmiyormuş diye haberler var.
Bunlar 2023 yılında görüyoruz yani.
Yani sen Russun, yemek yiyemezsin diyor ona.
2022'ymiş daha olmadı.
Evet, 2022 yılında görüyoruz.
Bakın şimdi bütün bunları özetleyen şu ayeti okuyayım, çok iyi olur. İzleyicilerimiz de dinlemiş olurlar. Allah-u Teala Fussilet suresinin 34. ayetinde şöyle diyor. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İyilikle kötülük bir olmaz. Peki biz ne yapacağız? Bak bu kadar kötü davranışlara karşı Resulullah'ın tavrı bizim örneğimiz odur. Allah Resulullah her konuda bize örnek yapmış değil mi? Diyor ki اِدْفَعْ بِلَّتِهِ اَحْسَنُ Sen sana yapılan kötülüğü en güzeliyle karşılığın en güzeliyle ver. Ne yapıyor? Yani öldürmek isteyen insanların kılına dokunmuyor, evine dokunmuyor. İşte ablan söylediği bir yardım, her şeyi yapıyor onlar, her türlü iyiliği yapıyor. Peki iyilik yapıldığı zaman ya karşı tarafa aslında en büyük sıkıntıyı vermiş oluyoruz. Ya şu adama bak ya, şu adama bak diyoruz. Ondan sonra ne diyor? اِتْفَعْ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ فَيْذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Bir de bakarsın ki aranda düşmanlık olan, senle onun arasında düşmanlık olan kişi çok sıcak bir dost haline dönüşmüş olur.
Mesela benim aklıma hemen şey geldi. Uhud Savaşı'nın kaybedilmesinin baş müsebbibi Halid bin Velid, Mekke'de Müslümanların komutanı. Yani Uhud Savaşı'nda karşı tarafın savaşı kazanmasının en önemli aktörüydü.
Tam yine hani şey bitmeden bu konuda çok gelen sorulardan bir tanesi şöyle, belki bununla alakalı bir şey konuşmak gerekebilir. Böylesi bir durumda tamam işte iki Müslüman bir topluluk savaşsa zaten Hucurat suresinin 9 ve 10. ayetine göre ıslah görevimiz var. Yardım, müdahale görevimiz var. Peki işte bugün olduğu gibi iki kafir birisi birisine saldırıyor. Bir takım gruplar, cepheler açılıyor. Bu konuda Müslümanların tavrına dair, müdahil olup olmamalarına dair Kur'an'ın herhangi bir hükmü, emri var mı? Onunla alakalı belki.
İstersen ilk önce şunu şey yapalım. Bugün mesela Ukrayna'dan karşı Türkiye'ye sığınanlar var. Bu adamlar Müslüman değil. Hadi Suriye'den gelenler Müslümandı diyelim. Evet. Biz bunlara ne yapacağız? Evet. Ya oğlum Allah şeyde Nisa suresinin kaçıncı? 75. ayet.
75. ayet evet.
Orada oku bakalım.
Ve melekum la tukatiluna fi sabilillah vel mustadafina minel ricali ven nisa'i vel vildanil lezine yekuluna rabbena ahricna min hazihil qaryati zalimi ehluha. Ve cealena milledünke veliyye ve cealena milledünke nasira. Yani işte hızlıca mealini ben buradan okuyayım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ezilen erkekler ve kadınlar ile çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz.
Bak onlar uğrunda savaşmamızı bile istiyor. Müslüman olma şartı var mı orada?
Evet, yok.
Ezilenler. Bugün eziliyor işte. Tepelerine bomba yağıyor. Efendim, niye Türkiye araya giriyor da düzeltmek istiyor? Tabii ki elinden geleni yapacaksın onları oradan kurtarmak için. Peki ülkemize geldiler. Yok siz kafirsiniz, affedersiniz, şurada ölün gidin diyecek halimiz mi var? Tabii ki yardımcı olacağız. Onun için en iyisiyle sabık ediyor Allah-u Teala. O zaman sana en büyük düşman bile çok sıcak bir dost haline gelmiş olur. İşte biz bunu yapmak zorundayız. Yani bunu tüm insanlığa öğretmek zorundayız. Allah'ın kitabını, Allah'ın yani Resulullah'ın örnek hayatını bütün insanlığa şey yapmamız lazım, öğretmemiz lazım. Evet. Peki. Daha başka var mı söyleyeceğim? Anlatılacak şey çok da.
Çok. Yani biraz çok da fazla da ayrıntıya girmenin anlamı yok. Gereği kadar.
Daha sonra başka derslerde inşallah anlatırız. Şimdi sonuç olarak belki bu en son okuduğum ayet her şeyi özetleyen bir ayettir. Yani özet yapacak olursak Allah-u Teala Bakara 190. ayette bizimle savaşanlarla savaşmamıza izin veriyor. Ondan sonra ama savaşta da aşırı gitmeyi yasaklıyor. Savaşta bile aşırılık yok. İşte Resulullah Hayber'de onunla savaşanlarla savaşmış. Onlar anlaşma tamam biz teslim olduk dediği zaman asla onlara dokunmamış. Savaş sırasında esir aldıklarını tamamını da serbest bırakmış, hürriyet vermiş. Resulullah zamanında esir alınıp da hürriyetine kavuşturulmamış tek kişi yok. Zaten Muhammed Suresi 4. ayette bunu kesin olarak emrediyor. Sonradan bunlar adına işte mezhep denen, İslam mezhebi denen mezhepler kendi kafalarına göre dinler uydurmuş. İslam'ı tamamen çığırından çıkarmışlar. Neyse onlar ayrı bir konu. Ondan sonra biz şeyde işte şu ayete uygun davranmamız lazım. Allah-u Teala diyor ki iyilikle kötülük bir olmaz. Sen sana yapılan yapılanı en güzeliyle karşıla ki mesela en güzeli ne? Mekkeliler her türlü pisliği yaptılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte Hendek Savaşı'ndan sonra maddi sıkıntıya girdikleri için maddi destek gönderdi. İşte o Müslüman olan kişi onlara buğday göndermediği için ona emir verdi, buğday gönderdi. Oranın satamadığı derileri aldı. Dedi, yüksek bir fiyatla aldı. Ne oldu? İşte sana düşman olan sıcak, çok sıcak bir dost haline dönüşür. Adamların elini kolunu bağlayacaksın. Hiçbirisi sana düşmanlık yapamaz. Yapmak isteyenin oğlu, kızı, karısı engel olur zaten. Zaten kendisi de cesaret edemez. Dolayısıyla İslam'ın savaş hukukunu biz Müslümanlar olarak önce Müslümanlara. Çünkü İslam aleminde bu okuduğumuz ayetler hiç bilinmez. Şimdi izleyiciler şaşar ama öyle maalesef, gerçek öyle. Önce Müslümanlara, sonra bütün dünyaya bunları anlatmamız lazım. Radıyallahu anh zamanında olduğu gibi herkes huzur ve güven ortamında yaşamak için Allah'ın dininin hakim olduğu bir ortamı arzu eder hale gelmesi lazım.
Yani medeniyetin kaynağı ne doğu ne batı, Allah'ın kitabı. O da bizim elimizde yani.
Allah'ın kitabıdır. Ve Allah'ın kitabına uyduğumuz zaman ki bu Allah'ın yarattığı ayetler vardır, indirdiği ayetler vardır. Yarattığı ayetler, tabiattaki her şey, her insan, her varlık, indirdiği ayetler de Kur'an-ı Kerim'de olanlar ve indirdiği diğer bütün kitaplarda olanlar. Bunlar arasında tam bir uyum var. Buna göre hareket edersek huzur ve güven ortamı olur. Allah hepimizi kitabına uyanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.